Ustam ve Ben, Elif Şafak, 24. Ayrım. Cihan dışarı çıktığında Nikola ve Çota'yı bir ağacın altında bekler buldu. Fil hortumunu şöyle bir salladı. Sanki fil bazın ne dolaplar çevirdiğini anlamıştı. O patırtı da neydi diye sordu Nikola. Ufak bir kaza dedi Cihan, hadi gidelim. Biri filin mahfesine, öteki boynuna kuruldu, yağmur çiselemeye başladı. Cihan, Nikola'nın ne düşündüğünü bilmiyordu ama kendi aklı habire, dükkanda yaşananlara kayıyordu. Nasıl da değişmişti ruh hali, hem de bir anda. Kimse ben şöyleyim, ben böyleyim dememeliydi fazla. Belki de her insanın içinde tanımadığı biri gizliydi. En sıkıntılı, en beklenmedik anlarda çıkıveriyordu. Müneccim Takiyettin'in gözetlediği semavi cisimler gibiydi insan yüreği. Kimse bilmiyordu derininde ne esrarlar barındırdığını. Sadece tepemizdeki sema değil, aslında tek tek her insan koca bir muammaydı. Nüfusu gün be gün çoğalan İstanbul'un su talebi kat be kat artmıştı. Hanelerin, hanların, hamamların, nezbahaların, cami, kilise ve havraların altında boş sarnıçlar, kapanmış kuyular vardı. Müslümanlar hastalarını Eyüp çeşmelerinin suyuyla yıkar, Hristiyanlar gebe kalamayan kadınları Balıklı Kilisesi'nin ayazmasına getirirdi. Keza Muhammediler kiliselerde mum yaktığı, İsevilerin İslam evliyalarını adak adadığı olurdu. Paylaştıkları aynı suydu, ne var ki artık yetmiyordu. Sinan yeraltı sularını ve dereleri değerlendirerek şehre misliyle su getirebileceğine inanıyordu. Hemen işe koyulmaya hazırdı. Bizans'tan bu yana yapılan surları onarmakla yetinmiyordu. Niyeti daha büyüktü. Birbirini takip eden kanallar ve kemerler inşa ederek muazzam bir su şebekesi kurmak istiyordu. Açık ve kapalı sarnıçlarla kurak yaz ayları için su depolayacak, kuleler çıkıp kuyular açacak, künklerle ara mahallelere su dağıtacaktı. Teklifi kabul görürse ilk defa bu kadar geniş bir alana su bağlanacaktı. Cüretkar teşebbüstü. Sinan hakkında öteden beri kem konuşanlara yeni bir fırsat çıkarmakla kalmamış, ona yeni hasımlar da kazandırmıştı. Bunların hiçbiri Gözde Damat, Sadrazam Rüstem Paşa kadar ürkütücü değildi. Rüstem Paşa Sinan'ın teklifine başından beri muhalifti. Daha çok su, daha çok insan demekti. Bu da daha fazla izdiham, virane, salgın hastalık getirecekti. Zaten yeterince kalabalık olan İstanbul'a, çıkınında hayaller, kafasında bitlerle yeni sakinler davet etmenin manası yoktu. Birçok kişi Rüstem Paşa'nın tarafını tutuyordu, farklı sebeplerle de olsa. Sinan'ın istidadını çekemeyen rakip mimarlar onun başarmasından korkuyordu. Meslekten olmayanlarsa bir insanın, şayet Şirin'in hatırına kayaları delen Ferhat değilse, dağlardan, tepelerden su getirmesinin mümkün olmadığında ısrarcıydı. Vaizler yeraltı cinlerini uyandırıp Ademoğullarının başına bela açmamak için toprağın rahat bırakılması gerektiğini söylüyordu. Herkes böyle itiraz ede dursun, Sinan endişelenecek bir şey yokmuş gibi çalışmayı sürdürüyordu. Onun bunca çirkef ve ithamın ortasında inancını nasıl kaybetmediğini, dedikodulara karşı nasıl sağır ve dilsiz kalabildiğini Cihan'ın havsalası almıyordu. Bir defa olsun atılan çamura çamurla mukabele etmemişti. Bu haliyle köy çocukları tarafından dürtüklenerek, taciz edildiğinde kabuğuna çekilerek deliliğin geçmesini bekleyen bir kaplumbağayı andırıyordu. Lakin kaplumbağa gibi sabit durmak yerine Sinan habire didiniyordu. Su işinde Cihan ile Nikola ustalarına yardım ediyordu. Ölçüleri almak, hava terazileriyle hesap yapmak, suyun kaç lüle olduğunu yazmak ve Bizans'tan kalma su yollarının nasıl izah edileceğini saptamak onların sorumluluğuydu. Bilgileri toparladıklarında vardıkları neticeleri sultana takdim edeceklerdi. Kalfalar bu önemli vazifenin kendilerine verilmesi karşısında hem heyecana hem de dehşete kapılmışlardı. Yıllar içinde üzerlerine aldıkları görevlerin hepsinden daha zordu. Ustalarını mahcup etmemek için var güçleriyle asıldılar işe. Menbaaları ve kuyuları, dereleri ve çayları, sarnıçları ve hazneleri birer birer bulup haritada işaretlediler. Bunları yeraltı ve yerüstü boğazlarıyla birleştirmenin çarelerini düşündüler. Nihayet bir perşembe günü üstatla kalfaları 2 dirhem bir çekirdek, ellerinde çizimleri, kalplerinde ümitle huzura çıktılar. Onları karşılayan Rüstem Paşa kibar ama soğuktu. Cihan, Mihrimah'ı elinden alan adamın önünde sakin olabilmek için tırnaklarını avuçlarına geçirip gözleri yerde bekledi. Sadrazam farkında bile değildi. Varını yoğunu Sinan'ı engellemeye adamış görünüyordu. Anadolu'dan gelen göçmenlerden o kadar rahatsızlık ki sırf onları durdurmak için şehirdeki herkesin refahını feda etmeye hazırdı. Belki de kibirli ve kararlı olmak bir lanet diye düşündü Cihan. Böylelerinin kendi akıllarına olan güvenleri öyle yüksekti ki farklı fikirleri dinlemiyorlardı. Halbuki onlardan daha vasat olan insanlar öğrenmeye daha açık oluyor, daha isabetli kararlar alıyorlardı. Kabul odasına alındıklarında Sultan Süleyman'ı mücevher kakmalı tahtında oturur buldular. Köşedeki fıskiyenin şırıltısı odadaki sessizliği bozan tek şeydi. Alemlerin hükümdarı Sinan'ı muhabbetle karşıladıysa da sesindeki sertlik kimsenin dikkatinden kaçmamıştı. Haftalardır ilk kez renkli esvap geçirmişti sırtına. Nicedir ne kalbinde ne kıyafetlerinde revnak kalmıştı. Zaferleri ve kudreti pekiştikçe ne gariptir ki günahları ve zaafları da derinleşmişti. İki oğlu taht için rekabet halindeydi ama onu her şeyden çok sarsan Hürrem'i kaybetmek olmuştu. Muhibbi mahlasıyla aşk şiirleri yazdığı, sevildiği kadar nefret edilen kadın. Biri küçük yaşta vefat eden 6 çocuğunun anası. Haremde daha evvel hiçbir kızın düşünemediği mertebelere yükselen cariye. O gülen çehre kulunç hastalığı dahil nice eziyet çekmiş, sonunda ölüme yenilmişti. Evlatlarından birini Osmanlı tahtında göremeden ölmüştü. 3 kez yere kapandıktan sonra ustalarının peşi sıra ilerledi kalfalar. Bakışları ayaklarının altında uzanan halının desenlerinde çakılıydı. Cihan şamdanların titrek ışığını ve dışarıdan gelen ıhlamur kokusunu unutmayacaktı. Sultan sermimardan teklifini takdim etmesini isteyince Sinan kalfalarına başıyla işaret etti. Çizimler için deve derisinden neredeyse şeffaf levhalar kullanmışlardı. Hepsi 4 adetti. Cihan'la Nikola ilk resim uçlarından kavrayarak açtılar. Herkesin görebileceği şekilde tuttular. Sinan yapmak istediklerini anlatıyor, ara sıra bir teferruata dikkat çekiyordu. Şehrin kuzeybatısında 33 su kemeri inşa edecekti. Bununla yüzlerce çeşmeye yaz kış su verecekti. Ne sultan ne sadrazam olumlu yahut olumsuz tek kelime sarf ettiler. Bunun üzerine 2. ve 3. çizimlere geçildi. Muhtelif ebat ve mevkilerdeki su kemerleriydi bunlar. Eski devirlerden kalma kadim su kemerlerinin acilen tamire ihtiyacı vardı. Yıkık halleriyle dişleri dökülmüş devler gibi dizilmişlerdi şehrin yamaçlarında. Bunlar onarılmalıydı. Pek çok menba birleştirecek bir yeraltı su yolları şebekesi olan 4. taslağı, ki içlerinde onu en çok heyecanlandıran buydu, şimdilik kenara koydu Sinan. Daha sıcak olsaydı dinleyenlerin tutumu gösterecekti. Oysa şimdi içinden bir ses bunu kendine saklamasını söylüyordu. Kanallar vasıtasıyla suyun mahallelere, bağlara, bahçelere getirileceğini anlattı. Susuza su vermek kadar büyük sevap olmadığından bahsetti. Bitirdiğinde padişahın yüzü durgun bir göl gibiydi. Ne düşündüğünü kestirmek imkansızdı. Ne dersin, aklın yatar mı dedi Sultan Sadrazam'a. Rüstem Paşa bu anı bekliyordu. Söyleyeceklerinden üzüntü duyuyormuş gibi kederli bir ifade takındı. Sermimar fevkalade mahirdir, biliriz işinin eridir. Buraya halis niyetlerle gelmiş, ona şüphe yok. Lakin korkarım bu fikirler bize sadece dert getirir. Nasıl dertler? Sultanım, masraflıdır, hazineyi dara sokar, hele böyle zamanda. Bu konuda fikri alındığında Sinan dedi ki, masraf olacaktır ama değer, mümkün mertebe kanalları kısaltır, malzemeyi uygun seçer, tutumlu davranırız. Diyelim ki yaptın, ya sonra ne olacak dedi Rüstem Paşa, daha fazla göçmen gelecek. Yaban mantarı gibi dip dibe evler bitecek. Bir yangın çıksa nasıl söndüreceğiz? Bir mendil çıkarıp alnındaki terleri sildi. Şehir ağzına kadar dolu zaten. Kaldırabileceğinden fazlasını alırsa hepimiz için felakettir. Sinan'ın yüzünde belli belirsiz bir gölge dolaştı. Şehre kaç kişinin geleceği sultanımızın vereceği karardır. Ama hali hazırda burada olanlara su lazım. Ne biri ödün verdi, ne diğeri. Sermimar sadrazamı, sadrazam sermimarı ikna edemedi. Nihayet sıkılan sultan araya girdi. Bu kadarı kâfi, ikinizi de dinledim, kararımı bilahare öğrenirsiniz. Sinan ve kalfaları geri geri yürüyerek odadan çıktılar. Rüstem'in arkada kalması ne haksızlık diye düşündü Cihan. Onların yokluğunda sultanın aklını çelecekti. Adil değildi. Denkliği sağlamak için ne yapabileceğine kafa patlattı. Şayet içlerinden biri vezirin müdahalesi olmaksızın padişahla vakit geçirebilse dengeler değişirdi. Aksi takdirde şansları yoktu. İki kalfa o akşam Sinan'ın evinde kaldı. Cihan oturup bu mevzuyu tartışabileceklerini ümit ediyordu. Ama aylaklıktan haz etmeyen ustaları onlara gene işe koştu. Nihayet yorgun argın döşeklerine çekildiler. İşte orada uzanmış, karanlıkta dönüp dururken bir fikir geldi Cihan'ın aklına. Sabahı bekleyemedi. Odanın öbür tarafında uyuyan arkadaşına seslendi. Nikola, sıçrayarak uyandı belki. Ne? Ne oluyor? Şşt, benim. Cihan, ne oldu? Uyku tutmadı, aklımdan çıkmıyor. Benim de, dedi Nikola. Halbuki bir saniye önce mışıl mışıl uyumaktaydı. Vezir yanındayken sultanımız nasıl adil karar verebilir? Bizim usta arada bir çıkar padişahın huzuruna, Rüstem Paşa her gün. Doğru ama elden ne gelir? Bir fikrim var, dedi Cihan. Vezirin sultana ulaşmayacağı bir yer var, bildin mi? Oraya gidebilirsek. Nikola'nın soluğu kesildi. Hareme mi gireceksin yoksa? Yok yahu, ahmaklık etme, dedi Cihan. Başka bir yer, tahmin et. Bilemedim, dedi Nikola. Söylesene. Sultanımız ava çıktığında onu görebilirsem niyetimizi izah ederim. Yanında sadrazam olmayınca dinler. Vallahi iyi akıl ettin, dedi Nikola. Rüstem Paşa'nın avlanmaktan hoşlanmadığını ikisi de biliyordu. Zihni ne kadar çevikse bedeni de o kadar hantaldı sadrazamı. Aşırı pimpirikli olduğu için dere tepe geyik peşinde iz süremiyor, diğerlerine ayak uyduramıyordu. Bu işi kotarsak usta sevinir, dedi Cihan. Sakın bir şey söyleme. Nikola'nın sesi fısıltı seviyesine indi. Ya tehlikeliyse? Neden olsun ki? Sultan dinlemek istemezse hemen dönerim. Ben de geleyim mi? Yalnız gitsem daha iyi. Gelince her şeyi anlatırım, söz. Fakat dikkatli ol. Merak etme, bir şeycik olmaz. Arkadaşına bu şekilde teminat verse de Cihan'ın zihni arı kovanı gibi kaynadı bütün hafta. Sinirleri lime limeydi. Çorbasını içerken, taslak çizerken, fille konuşurken aklında hep sultana ne söyleyeceği vardı. Kelimelerini dikkatlice seçmeliydi. Defalarca içinden tekrar etti, hazırlandı. Nihayet beklenen gün geldi. Cihan hayvanat bahçesindeki ahbapları sayesinde sultanın nerede avlanacağını kolayca öğrendi. Tertibinin Nikola'ya anlatmadığı kısmına geçti. Çotayı da yanına alacaktı. O vakte kadar beyaz fili sultana sevdirme gayretleri boşa çıkmıştı. Hem filin hem de filbazın padişahın gönlünü kazanmak için bir şansı olacaktı şimdi. Çotanın bunca zamandır Mimar Sinan'ın emrinde çalışıyor olması, ona diğer hayvanların yararlanamadığı bazı haklar sağlamıştı. Herkes fil ile filbazın saray kapılarından girip çıkmasına alışkındı. Cihan bundan faydalanacaktı. Böylece filin boynuna oturdu, omzunda koca bir deri çantayla kapıya vardı. Nereye gidiyorsun, diye sordu muhafızlardan biri. Sultanımız uğurlu yayını almayı unutmuş. Derhal götürmem emrolundu. Neden bir süvari göndermezler, diye sordu ikinci muhafız. Filler atlardan süratlidir, dedi Cihan gözünü bile kırpmadan. Muhafızlar güldüler ama Cihan'ın ciddiyetini fark edince üstelemediler. Gidip sorsam iyi olur, dedi ilk muhafız. Elbette, ben beklerim. Şayet padişah uğurlu yayının yanında olmadığını fark edip sinirlenirse sebebi ben değilim. Bıyıklarını çekiştirerek bir an durakladı adamlar derken görünmez sicimlerle bağlıymışçasına ikisi birden yana çekiliverdi. Haydi dedi ilk muhafız, acele et bari. Böylece kuzeydeki ormana vardılar, sultanın peşine düştüğü hayvanları bir uçurumun kenarına sürdüğünü öğrenmişti Cihan. Gidip orada bekledi. Uzunca bir müddet geçti ya da Cihan'a öyle geldi. Endişelenmeye başladı. Ya çalıların arasında pusu kurmuşsa birileri, ya kazara onu vururlarsa. O böyle korkular icat ede dursun, uzaktan havlama sesleri geldi. Yarım düzine köpek yaklaştı. Derken av göründü. Heybetli bir erkek geyik. Sendeli diyerek fırladı ormandan. Boynuna bir ok saplanmıştı, bir diğeri de kalbine. Koşuyor olması mucizeydi. Vurulduğunu idrak etmemişti adeta. Cihan öldükten sonra insanın tırnak ve saçlarının bir süre uzamaya devam ettiğini işitmişti. Benzer şekilde avlanmış bir hayvanın bedeni de can verdiği halde kaçmaya devam edebilir miydi? Ruh çoktan gitmiş ama beden hala çırpınıyordu belki de. Geyik batan güneşin ışığında parlayan boynuzlarıyla yaklaştı. Muhteşem bir hayvandı. İri gözlerinde keder vardı. Kan kokusundan rahatsız olan Çota hortumunu salladı. Geyik korkmadı. Her türlü tehdit ve tehlikenin anlamını yitirdiği eşeğe varmıştı. Burun deliklerini açıp bir şey diyecekmiş gibi ağzını araladı, aniden yığılıp kaldı. Cihan yere atlayıp ona doğru koştu, geyiğin yanına vardığında yalnız değildi. Av köpekleri ondan evvel ulaşmış, hayvanın ölüsünün etrafını sarmıştı. Bu an tuhaf bir seziyle arkasını döndü Cihan. Sultan Süleyman atının üstünde oturmuş ona bakıyordu. Cihan titreyerek kendini yere attı. Ne yapıyorsun burada? Filin ne işi var? Bu fakir kulunuz sizi görmeye geldi. İki kelime söylememe müsaade buyurursanız ömür boyu minnettar olurum. Filbaz değil misin sen? Evet efendim dedi Cihan. Besbelli yüzünü hatırlamıyordu sultan. Halbuki daha geçen gün huzuruna çıkmış ona çizimler göstermişti. Aynı zamanda Sermimar Sinan'ın kalfalarındanım. Bu hususla alakalı geldim. Onlar konuşurken hizmetkarlar geyiğin ölüsünü bir at arabasına yüklemişlerdi. Hala deli gibi havlayan köpekler yaygarayı kesmeden peşinden gittiler. Tek bir köpek kaldı geride, düşük kulaklı, kızıl kahverengi, parlak tüylü. Geyiğin arkasından hırlasa da hünkârın yanından ayrılmadı. ''Bana ait fili kendi başına çıkardın.'' dedi sultan. ''Bunun için 1000 kırbaç yiyebileceğini bilirsin herhalde.'' ''Sultanım, affınıza sığınırım. Sizi görmem şarttı. Beyaz fil uğur getirir. Diledim ki o da olsun.'' Cihan cesaret edip bakabilseydi padişahın yüzünün tebessümle kırıştığını görürdü. ''Böyle münasebetsiz bir işe kalkışmak için sebebin ne ola?'' ''Müsaadenizle.'' Hem sesi hem elleri titriyordu. Geçen gün gösterme imkanı bulamadıkları 4. çizimi açtı. Sinan'ın tasavvur ettiği su şebekesinin şehir için ne kadar hayati olduğunu anlattı. İhtiyar, hasta, zayıf, fukara bunca insanın içtikleri her yudumda padişaha dua edeceklerini belirtti. Sultan onu dinledi. Saray duvarları dışında daha sakin, daha şefkatliydi. Derken sordu. Ustan burada olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Bilse çok kızar. Esas ben kızmalıyım, lakin belli ki ustana hürmet edersin. Eğer bütün çırakları senin gibi ise ne mutlu ser mimara. 24. ayrımın sonu sayfa 232, devamı 25. ayrımda.